Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mordad 1400, Hicri Kameri 1 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 10 Ağustos 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Din Alemi Sayın Musa Aydın ile Matem Ayı Muharrem'in başlaması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın kalıcılığının sırrı ve İran'ın Ulusal Demir Yolu'nun Dünya Mirası listesine kaydedilmesi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Kerbela hadisesinin son büyük nimetinin şanlı devrimimiz olduğunu belirtti. Kerbela şehitleri anısına İran ve 45 ülkede Hüseyin'i bebek etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul'da Muharrem ayının ilk günü merasimleri düzenlendi. İspanya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı reisinin göreve başlamasını kutladı. İran ve Irak Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan'a gitti. Şimdi haberler.
Hamenei.ir sitesi Muharrem 1443 vesilesiyle Hüseyin liderliğinde Hüseyin Milleti koleksiyonunu yayınlayacaktır. Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesine göre bu koleksiyonlardan birinin metninde Hüseyin'in liderliğinde Hüseyin Milleti levhasında İslam İnkılabı rehberinden nakden Kerbela hadisesinin son büyük nimeti şanlı devrimimizdir ifadesine yer verildi. Bugün Salı, Hicri Kameri 1443 Muharrem ayının ilk günüdür. Hicri, 61 yılında 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit olan Dünya Ehl-i Beyt Müslümanlarının 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam eşsiz fedakarlığı ile tüm dünyaya hürriyet ve izzet dersini verdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela olayında açıkça niyetim İslam karşıtı hükümeti ifşa etmek ve iyiyi tesis etmek, kötüyü yasaklamak, zulme karşı durmaktır, dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin dersleri, tüm yaratılış, insanlık ve dünya ölçeğinde bir tarihe ve coğrafyaya sahiptir ve asla sınırlandırılamaz.
Muharrem ayının ilk cumasında İslam, İran ve dünyanın 45 ülkesinde Uluslararası Süt Çocukları Sempozyumu düzenlenecek. Uluslararası Süt İçen Bebek Sempozyumu Muharrem ayının ilk cumasında Kerbela'da Aşura günü şehit edilen bebeğin anısına İran, Pakistan, Hindistan, Irak, Arabistan, Türkiye ve Afganistan gibi birçok ülkede her yıl düzenlenen merasimlerden biridir. Söz konusu Uluslararası Sempozyum'da anneler süt içen bebeklerini kucaklarına alarak aynı kıyafetleri giydirip başlarını Kerbela'nın en küçük şehidi olan Ali Asker Aleyhisselam'ın isminin yazıldığı başlıklarla bağlayarak Ehl-i Beyt'e yönelik aşk ve bağlılıklarını sergiliyorlar. Her yıl Muharrem ayının ilk cumasında düzenlenen bu merasimde anneler kucaklarında bebekleriyle birlikte mersiyeler eşliğinde Ali Asker Aleyhisselam'ın annesi Rubab'ı yad ederek onun acılarını paylaşarak ağıtlar yakıp yas tutuyorlar. Bilindiği gibi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın en küçük oğlu ve o zaman 6 aylık bir bebek olan Ali Asker Aleyhisselam Kerbela faciasının en küçük şehidi olarak Hicri kamer 61 yılı 10 Muharrem'de şehit edildi.
İstanbul'da Muharrem ayının ilk günü merasimi düzenlendi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslam dünyası mah-ı mahtem Muharrem ayını idrak ediyor. Türkiye'de de çeşitli etkinlikler başladı. Törenle ilgili birçok kentte etkinlikler düzenleniyor. Alemlere rahmet peygamber Muhammed Mustafa'nın eti etim kanı kanımdır dediği cennet gençlerinin efendisi Hazreti İmam Hüseyin ve 71 yarenin Kerbela çölünde Maviyoğlu Yezid tarafından katledilişlerinin bu yıl 1382. yıl dönümü idrak edilecek. Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki etkinliklere bir ilkin de gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'deki törenin adresi İstanbul Halkalı'da. Caferlik inancını tanıtma araştırma eğitim derneği onursal başkanı ve Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz bu yılki törene İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de davetli olduğunu söyledi. Eğer İbrahim Reisi teşrif ederse Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törene katılacağını söyledi ve böylece bir ilkin de gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yılki törene yönelik hazırlıklar devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde her iki cumhurbaşkanı ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade etti ve törenle ilgili hazırlıkların son sürat devam ettiğini duyurdular. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İspanya Başbakanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasını tebrik eden bir mesaj gönderdi. Erna'ya göre İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bugün Seyit İbrahim Reis'inin İran Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kendisini ve İran halkını tebrik etti. İran ve İspanya arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerine değinen Sánchez, iki ülke vatandaşlarının refahını ve başarısını artırmak için iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda gelişeceğini ve genişleyeceğini umduğunu dile getirdi. İspanya Başbakanı ayrıca Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin sonucuna ve iki tarafın nükleer anlaşmaya tam olarak geri dönmesine olan güvenini dile getirdi. Daha önce Yunanistan, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Sırbistan ve İsviçre'de dahil olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi ayrı mesajlarda Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.
İran ve Irak Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi. İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkiler ile son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bu arada bazı haberlere göre ise Irak Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında üst düzey İranlı yetkilileri Bağdat Uluslararası Konferansı'na katılmaları için davet etmesi bekleniyor. Son günlerde bazı Arap medya kuruluşları Irak'ın İran Cumhurbaşkanı'nı Bağdat'taki uluslararası toplantıya davet edeceğini duyurdu. Irak'ın bu ay içinde bazı bölge ve batılı ülkelerle uluslararası bir zirve düzenlemesi planlanıyor.
İran Devrim Muhafızlar Ordusu 1. Deniz Bölge Komutanı Fars Körfezi'ndeki düşmanlarla yüzleşme konusunda hiçbir endişemiz yok dedi. Tuğgeneral Abbas Gulam Şahi bu sabah gazetecilerle yaptığı görüşmede ön hattımız deniz düşmanlarıyla en hassas nokta Hürmüz Boğazı. Düşmanın pratik tehditlerinden endişe duymuyoruz. Savaşı medya savaşlarına ve psikolojik operasyonlara götürdüler. Yalan haberlerle dünyayı yakmaya çalışıyorlar. Savunma güvenliği konusunda hiçbir endişemiz yok dedi. İran İslam Cumhuriyeti donanmasının hazır olduğuna değinen General Gulam Şahi, ülkenin savunma ve güvenliği alanında çok iyi bir hazırlık düzeyine ulaştık ve düşman bir şekilde hareket etmeye zorlandı. Bu bizim karşılık vermemizi engelliyor. Küresel emperyalizme karşı çok iyi konumdayız ve düşmanlarımız İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden korkmaktadırlar dedi.
İran Sağlık Bakanlığı açıkladı, son 24 saatte 508 kişinin daha COVID-19'dan öldüğünü, böylece İran'da COVID-19'dan dolayı ölenlerin toplam sayısının 95.111'e ulaştığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi bugün yaptığı açıklamada dünden bugüne kesin tanı kriterlerine göre 39.139 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 4.633'ünün hastaneye yatırıldığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı bu zamana kadar 3.591.313 COVID-19 hastasının iyileştiğini veya hastanelerden taburcu edildiğini bildirdi. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü dünya çapında 204 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4 milyon 317 binden fazla kişi COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti.
Razi Enstitüsü'nün Covfars aşısının klinik denemesinin sözcüsü aşının %80 güvenli olduğunu açıkladı. İRİB Haber Ajansı'na göre Muhammed Hüseyin Fellah Mehrabadi şunları söyledi. İkinci aşamanın raporu 2 hafta önce Gıda ve İlaç İdaresi'ne gönderildi ve 3. aşama klinik prosedürlerin açıklanmasını bekliyoruz. Böylece 3. aşama başlayabilir. Mehrabadi planlara göre klinik araştırmanın 3. aşamasına Eylül ayının ilk haftasından itibaren gireceğiz istedi. Razi Enstitüsü'nün Covfars aşı klinik denemesi sözcüsü 3. aşama Tahran ve Elborz illerinde uygulanacak. Gıda ve İlaç İdaresi kabul ederse çalışma diğer illere genişletilebilir dedi. Mehrabadi çalışılan kişilerde ciddi komplikasyonlar bildirilmedi ve sonuçlar tatmin edici dedi.
Uzmanlar insanı COVID-19 hastalığına karşı korumak için aşı yapmaktan daha iyi bir yol olmadığına inanıyor. USA Today gazetesinin salı günkü haberine göre daha önce koronavirüsüne yakalanmış kişilerin virüse karşı yeterince güvende olduklarına ve tekrar enfekte olmayacaklarına inanılıyordu. Ancak uzmanlar bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Korona hastalığından sonra antikorlar virüse karşı biraz bağışıklık kazandırsa da araştırmalar vücudu COVID-19 hastalığına karşı bir aşıdan daha iyi koruyan hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Araştırmalar COVID-19 hastalığından iyileşen kişilerin de yeniden enfeksiyon riskini azaltmak için aşılaması gerektiğini gösteriyor. Bu kişilerin aşılanması onları delta türleri de dahil olmak üzere yeni türlerin yayılmasına karşı korur. Florida Eyaleti Üniversitesi hocalarından Dr. Nicole Lavin, koronavirüs ile doğal enfeksiyon, bağışıklık sistemimizin farklı tipte antikorlar üretmesine neden olur ve virüsün tüm parçaları güvenli bir şekilde karşılık verir. Ancak bu tepkinin sadece küçük bir kısmı aslında koruyucudur dedi. Amerika'daki hastalık kontrol ve önleme merkezlerinde uzman olan Rachel Walsenki, aşı özellikle virüsün yeni türlere yayılırken kendinize ve çevrenizdekileri de korona hastalığından korumanın en iyi yoludur dedi.
İran'ın İstanbul Başkonsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Taraflar görüşmede ilgi duydukları konuları ele aldılar. İsna Ajansı'na göre bugün İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevat Mahbudifer, İzmir ziyareti sırasında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Görüşmede İran'ın kentlerinden biri ile İzmir'in kardeş şehir olmaları konusunda ortak görüş sağlandı.
İran'ın seçkin alemlerinden Allame Tabatabai'nin Risale El Velayi adlı kitabı Türkiye'deki İran Kültür Ateşliği tarafından İstanbul Türkçesine çevrildi ve kitap olarak yayınlandı. İran Press'e göre kitabın tanıtılması ile ilgili merasim bugün İslam Kültür ve İletişim Kurumu Konferansı Salonu'nda yapıldı. Video konferansta İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı Ebu Zer İbrahim Türkmen, Ankara'daki İran Kültür Ateşçisi Mahmut Sıddıkızade, kitabı İstanbul Türkçesini çeviren Hasan Kanatlı o konuştu. İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı olan İbrahim Türkmen, Allame Tabatabai'nin ahlaki özelliklerine değinirken, bu kitabın en önemli özelliği tasavvuf ve Kur'an arasındaki uyumdur. Video konferans şeklinde düzenlenen törende kitabın çevirmeni Hasan Kanatlı da Allame Tabatabai'nin eserlerinden İran ve Türkiye hükümetlerini birbirine yakınlaştırdığını söyledi. İran'ın kültür danışmanı Sıddık İzade de Allame Tabatabai'nin bilimsel ve mistik konumuna konumuna övgüde bulundu ve kültürel istişareler diğer ülkelerle entelektüel alışverişlerde önemli bir rol oynuyor ifadesini kullandı.
Türkiye İstanbul Bakanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Sabah saatlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın Savunma Bakanı Pervez Hetak, Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Jelal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Gamer Javid Beşva ile görüşmeler yapması bekleniyor. Akar'ın temaslarında iki ülke arasındaki askeri güvenlik ve savunma sanayi alanındaki işbirliği gibi konular ele alınacak. Afganistan'daki son gelişmelerini ardından bölgesel konularda görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olacak. Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ve askeri işbirliği genişletmek için çalışıyor.
Irak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar, bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir dedi. Kendisinin göçmen olduğunu da söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor. Bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır ifadesini kullanan Çelik, son günlerde artan oranda Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz ama burasını göç kampı gibi göstermek hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Türkiye bundan daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda da değildir. Muhalefetten birilerinin de söylediği gibi bu para meselesi falan da değildir. Ayrıca bu insanlara karşı faşizan bir dilde kullanılmaması gerekir. Bize yakışmaz. Dolayısıyla ne Türkiye'yi göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne bu insanlara da hedef gösteren faşizan dile müsaade ederiz ve ne de ben göçmenim diyerekten milletimize karşı saygısızlık yapanlara da müsaade ederiz dedi. Çelik şöyle devam etti. Ortada marjinal yaklaşımların dışında insani bir durum vardır. Bu insani durum oluşmasın diye, bu insanlar ölmesin diye öncesinde 20 kilometre derinlikte bir alan oluşsun diye çok gayret edildi. Olmayınca da namlu doğrultulmuş insanlar orada hayatlarını kaybetmesinin de diye Türkiye bu yükle karşı karşıya kaldı.
Irak Nucivan Hareketi Sözcüsü, Irak'taki İslami direniş için Türk ve Amerikalı işgalciler arasında hiçbir fark olmadığını söyledi. Nucivan İslami Direniş Hareketi'nin sözcüsü Nasr el-Şemeri Twitter sayfasında Ankara hükümetini İslami direnişin Irak topraklarının bütünlüğünü korumada ve saldırganlara karşı koymada Türk ve Amerikalı işgalciler arasında ayrım yapmadığı konusunda uyardı. Nucaba Hareketi Sözcüsü Irak halkının, parlamentosunun ve hükümetin her türlü işgale son vermesi gerektiğini vurgulayarak İslami direnişte Türkiye'ye Amerika gibi bakmıyoruz ama bu durum Irak topraklarını işgal etme meselesi hariç dedi. Şemmeri, Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinden gelen diplomatik mesajlara, tehditlere ve saldırılara atıfta bulunarak bunun için ödemeleri gereken bedeli seleflerine sormak daha iyidir diye devam etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün mühendis Hüseyin Arnuz başkanlığındaki yeni Suriye kabilesinin kurması için 2021 tarihli 208 sayılı kararnameyi yayınladı. İki hafta önce Suriye Cumhurbaşkanı yeni hükümetin kabinesini kurmak üzere Hüseyin Arnuz'u atayan bir kararname yayınladı. Arnuz geçen yıl Suriye kabinesini kurmakla da görevlendirilmişti. 67 yaşındaki Arnuz, Halep Üniversitesi'nden 1978'de şehir mühendisliğinden mezun ve Hafız Esed ve oğlu Beşar Esad döneminde birçok görevde bulundu ve 1980'lerden beri üst düzey hükümet görevlerinde de bulunmuştur.
Siyonist İsrail kaynakları Büyük İsrail şirketlerine siber saldırı yapıldığını bildirdi. Siyonist Haaretz gazetesi bugün güvenlik şirketi FireEye sitesinden alıntı yaparak bu rejimin devlet ve özel şirketlerine bağlı onlarca web sitesine siber saldırı düzenlendiğini ve bu saldırının Çin tarafından yapıldığını iddia etti. FireEye göre Pekin yönetimi siber saldırı araçlarını kullanarak Orta Doğu'da kendisiyle işbirliği yapan çeşitli kurum ve kuruluşları gözetlemek istedi. Siber saldırının amacının ise şirketler arasındaki mailleri ve yazışmaları görüntüleyerek fiyatlandırma açısından daha iyi müzakere sonuçları elde etmek olduğu belirtildi.
Amerika ve Kabil hükümeti Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere devam etmek üzere bölgeye gitti. Amerika, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halizat, Doha'da Taliban ile Afganistan'da devam ettiği saldırıları durdurması için görüşmelerde bulunacak. Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Halizat'ın Taliban'a baskı uygulamak ve saldırılardan da vazgeçmek üzere temaslarda bulunacağını da aktardı. 3 gün sürecek olan görüşmelerde bölgede son durum da ele alınacak. Görüşmelerde Taliban ve Kabil hükümetinin yanı sıra bölgesel ülkelerin temsilcileri de yer alacak.
Ve son haberimiz, Yunanistan'da Mora Yarımadası ve Elbos'a süren yangınları söndürme çalışmaları bugün de devam etti. Ülkede devam eden yangınlarda 650 bin dönümlük ormanlık alan kül oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Türkiye'de orman yangınlarının kayıplar etrafında. Türkiye'de yaklaşık iki haftadan beri devam eden orman yangınları Türkiye hükümeti ve halkının ağır kayıplar yaşamasına neden oldu. Ankara yetkilileri tarafından yapılan ilk incelemelere göre şimdiye kadar orman yangınları yaklaşık 35 milyar dolara yakın maddi hasar dayatmıştır. Fakat orman yangınları hakkında ilk inceleme sonuçları yayınlanırken bazı resmi olmayan kaynaklar bu rakamların gerçek seviyelerinin çok altında olduğunu belirtiyorlar. Şimdiye kadar orman yangınlarıyla kesin sonuçlar bulunmazken fakat yanan bölgelerin genişliği Türkiye'nin yeşil hayatının büyük bir bölümünün yok olduğunu gösteriyor. Türkiye'de orman yangınlarının duyurulmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkenin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu. İran yangın söndürme uçakları, helikopterleri ve erleri gönderirken hala yardımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden paylaştığı mesajda yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunan ülke liderlerine ve özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek şöyle yazdı. Ben kendi halkımdan vekaleten tüm ülkeler ve dost kurumlardan orman yangınlarında bize destek verdikleri için teşekkür ederim. Söz konusu doğal afet meseleleri bir yana Ankara yönetimine karşı haber çevreleri ve parti liderleri bu konuyu Erdoğan yönetimine eleştirilerini daha da yoğunlaştırmak için bir bahaneye dönüştürdü. Aslında karşı akımlar son günlerde orman yangınlarını bir siyasi meseleye dönüştürmeye çalışırken Ankara yönetimine saldırılarını çeşitli şekillerde yoğunlaştırdılar. Buna karşılık Türkiye'de iktidar, AKP yandaşı medya çevreleri de orman yangınları ile ilgili hasmane ve kötümser açıklamaların sırf ülkenin huzuru ve güvenliğini sarsmak için yapıldığını belirttiler.
Başka bir ifadeyle Erdoğan'a muhalif partilerin de muhalefeti en büyük orman yangını gibi büyük bir felakette bile ulusal dayanışma ve milli birlikten de eser görülmeyecek derecede yoğun yaşanıyor. Siyasi gerginlikler ve parti rekabetlerinin de Türkiye halkının hayatına gölgesini serdiğinden dolayı son olaylarda da hükümet ve muhalefet partileri karşı karşıya gelmişken ardından medya ve sanal ortamda bu savaş meydanına inmiştir. Fakat yine de halen bazı bölgelerde devam eden orman yangınları ile ilgili en tarafsız yargılardan biri İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenlerinden ve çevre uzmanı Profesör Doktor Doğanay Torunay'dan geldi. Profesör Torunay şöyle yazıyor: "Son 5 yılda bizim yangınlarımız artarken daha genişledi. Nerede insan orman ile daha yakınlaşmışsa yangınlar da artmıştır. Avcı, çoban, köylü, pikniğe giden aileler gibi faktörlerin tümü çok kolay ve en ufak bir gaflette bir ormanı yok edebilir. Mevcut şartlarda Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından doğan sonuçlar nedeniyle orman yangını, felaketi, zararları ve kayıplarının da yakın gelecek bir yana orta vadede bile karşılanmasının pek olası görülmediği söylenebilir. Bazı çevreciler çam örtüsünün yoğun olduğu ormanlarda zaman içinde bizzat doğa ve orman kendini onardığını savunuyorlar. Buna karşılık diğer bilim adamları ise yanmış ormanların bizzat hasarlı ve hastalıklı bir fenomen olduğuna ve ona ilaç olarak geniş çaplı çalışmalara orada fidanların ekilmesinin yapılması gereken çalışmalardan biri olduğuna inanıyorlar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Cezayir'in İsrail'in Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olarak üyeliğine devam eden muhalefet etrafında. Siyonist rejimin Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak adaylığının kabul edilmesi üzerindeki tartışmalar devam ederken Afrika Birliği Komisyon Başkanı bu kararı savunuyor. Bu bağlamda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra yaptığı açıklamada Musafeki Muhammed açıklamalarının sonuçlarından habersiz olarak sadece kendini savunmaya yönelik olduğu gibi görünüyor. Bu gibi tutumlar Afrika Birliği'nin dağılmasına sebep olabilir. Siyonist rejim son Afrika Birliği oturumda gözlemci üye olarak birliğe kabul edildi. Bu karar Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Feki Muhammed tarafından alındı. Fakat beraberinde birliğe üye olan Arap ve Afrika ülkelerinin muhalefetini getirdi. Bu ülkelerin birçoğu korsan rejim İsrail'in birliğe üyeliğini kabul edilmesinin Filistin ülkülerini çiğnemek anlamında olduğuna işaretle tepki gösterdiler. Cezayir ve üye diğer 13 ülke Siyonist rejimin birliğe üyeliğini resmen lağvedilmesini, Afrika Birliği konum ve değerlerinin de korunmasını istediler. Bu bağlamda Cezayir Dışişleri Bakanı kararın diğer üyeler ile danışmadan alındığına işaretle Siyonist rejimin savaş suçları ve cinayetlerine meşruiyet kazandıracak hiçbir yolun bulunmadığını vurguladı. Bu bağlamda Cezayir, Mısır, Komor, Tunus, Cibuti ve Libya'nın Etiyopya'daki büyükelçilikleri Fekke'ye bir mesajda Afrika Birliği'nin aldığı karara itirazlarını bildirerek onun birliğin tüzüğü ve Filistin'e destek çalışmalara aykırı olduğunu duyurdu. Her ne kadar Afrika Birliği Komisyon Başkanı gözlemci üyenin oy hakkına sahip olmadığı gerekçesini ileri sürerek aldığı kararı haklı çıkarmaya çalışsa da korsan rejim İsrail'in varlığı ve kabul edilmesinin Afrika ülkeleri için kısa ve uzun vadeli etkileri olacaktır. Nitekim bir Siyonist diplomat korsan İsrail basından Haaretz'e verdiği röportajda yaptığı açıklamada bunun bir ilerleme ve çok önemli bir sembol olduğunu belirtti. Irkçı saldırgan rejim İsrail geçen yüzyılın 70'li yıllarında Afrika'da menfur ve devre dışı bırakılmışken şimdi bir kez daha masaya geri dönüyor.
Irkçı rejimin oturumlardaki fiziki varlığı neler olduğunun farkında olmasına olanak sağlarken Afrika Birliği'nin siyasi gelişmeler ve inisiyatifini ele alması gerekiyor. Korsan rejim yıllardan beri Afrika'ya nüfuz etmek ve bölgenin de Arap ülkeleri arasında nüfuz etmeye çalışıyor. Son yıllarda dünya ve bölgede yaşanan siyasi değişikliklere beraber Siyonist rejim diplomasisi de değişmiştir ve bu bağlamda Amerika ve müttefiklerinin de desteğiyle Afrika ve Arap ülkeleri arasındaki nüfuzunu da artırmıştır. Son aylarda ırkçı rejimin Sudan ve Fars ile ilişkileri normalleştirmesi, işgalci rejimin Afrika ülkeleri arasındaki nüfuzunu artırma bağlamında bir köprü niteliğindedir. İşgalci rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı olan Fas Gözlem Evi Başkanı Ahmed Vihman bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Sömürgeci güçler servetleri, madenleri ve verimli topraklarını yağmalamak için Afrika kıtasına bakir bir bölge olarak yönelmiştir. Bu bağlamda Siyonistler de Afrika kalbine nüfuz etmeye çalışıyorlar ve hedeflere bağlamında Arapların genel zayıflığını kullanıyorlar. Aslında Siyonist işgalci rejim Arap ülkeleri arasında oynadığı rolü Afrika ülkeleri düzeyinde ifa edecektir. Afrika, Siyonist rejim için özel siyasi ve ekonomik öneme sahiptir. Aslında İsrail rejimi Afrika'ya en büyük bakir askeri ve güvenlik teçhizatı pazarına ilaveden ekonomik yatırım alanı olarak da erişmeye çalışıyor. İsrail'in Afrika'ya sızma çalışmaları bugün doğmamıştır. Bu yıllar öncesine de dayanıyor. Bu sürekli bir dosya ve kara kıtanın servetini suda kurmak ve kontrol etme kabiliyeti hedeflidir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matem günlerinin başlaması nedeniyle Kutsal Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nin yeşil bayrağı ve Mutahhar Mezarı çevresindeki zarihin örtüsü düzenlenen törenle siyah bayrak ve örtüyle değişti. Değerli dinleyiciler, Muharrem yas merasimleri büyük nimetlerden biridir bilindiği üzere. Biz de bugün sohbetimizde Matem-i Muharrem'in başlaması ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki yarattığı o büyük hemasetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerini konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Esselamu ala al-Husayn ve ala Ali ibn al-Husayn ve ala evladı al-Husayn ve ala ashabı al-Husayn. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'daki kıyamıyla İslam'ın yeniden ihyasını sağladı. İlahi değerlerin yaşatılmasını sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin o kutsi sözünde de aslında buna işaret edilmektedir. Buyurur Hüseyin'un minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Hüseyin'in Resulullah'tan olması bellidir. Onun evvela vücudunun bir parçasıdır. Onun evladıdır. Ve saniyen onun ilminin ve irfanının varisidir. Ama Resulullah'ın Hüseyin'den olmasını alimler, arifler şöyle tefsir ediyorlar. Yani Resulullah adeta benim dinimin içerdiği ilahi değerlerin yaşamasını sağlayacak olan Hüseyin'dir. Hüseyin'in kanıdır, onun fedakarlıklarıdır. Gerçekten de öyle bir noktaya varmıştı ki İslam'ın ve ümmetin hali, ki eğer Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o ilahi kıyamı, o fedakarlıkları, o mukaddes kanı ve o mazlumların orada çektikleri çileler olmasaydı İslam'a elveda demek gerekirdi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kendi tabiriyle buyuruyor: İza buliyetil İslamu bira'in misle Yezid fe'alel İslami esselam. Eğer İslam Yezid gibi bir yöneticiye, ümmet Yezid gibi bir yöneticiye müptela olursa İslam'a elveda demek gerekir. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Aleyhisselam baktı ki eğer bu süreci tersine çevirmezse İslam yok olmaya yüz tutacaktır. Dolayısıyla ve baktı ki eğer bu işi, İslam'ı korumak, ilahi değerleri korumak ve tersine dönen süreci asıl mecrasına geri çevirmek istiyorsa bunun tek yolu fedakarlık ve kanını feda etmesidir. Başka yolu yoktur. Elbette bunu Allah-u Teala vaat etmiştir. Vaat etmiştir ki kendi yolunda mücadele edenleri mutlaka hedefe ulaştıracaktır buyuruyor. Hazreti Hüseyin orada canını feda etti ki İslam korunsun, bir mektep haline gelsin. Ve gerçekten de öyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam geliyor ve Kerbela'yı kendisine olayları anlatıyor. Hazreti Resulullah'ı ağlatıyor. Resulullah'a ümmetini ağlatması görevi veriliyor ve Resulullah defalarca bunu tekrarlatıyor. Hazreti Resulullah Allah'ın emriyle Kerbela'nın unutulmamasını sağlıyor. Kendisi ağlıyor ki ümmeti de ağlasın. Kendisi Hüseyin'i yad ediyor ki ümmet de yad etsin. Kendisi Hüseyin'in unutulmamasının temelini atıyor. Çünkü niye? Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşatılması onun orada savunduğu ilahi değerlerin yaşaması demekti. Onun insanlığa, onun ümmete verdiği mesajların yaşaması demekti. Dolayısıyla Allah emretti, Resul yaşattı ve Resul'ün takipçileri olan, ilim ve irfanın varisleri olan Ehl-i Beyt imamları yaşattı ve dolayısıyla bu süreç böyle devam etti. Aradan 14 asır geçmesine rağmen Hüseyin sevdalıları sürekli Kerbela'yı yad edip ondan kendileri için dersler çıkarıyorlar. Resulullah da zaten buyurmuştu ki Hüseyin'un misbahul huda ve sefinetun necat. Hüseyin kurtuluş gemisi, Hüseyin'un misbahul huda, Hüseyin hidayet çırağı ve kurtuluş gemisidir. Dolayısıyla da eğer ümmet içinde bulunduğu çilelerden, içinde bulunduğu yanlışlardan, zilletlerden kurtulmak istiyorsa her zamanda bunun reçetesi Hüseyin'i tanıma, Hüseyin'in mektebini tanıma, Hüseyin'in şehadet mektebiyle, izzet mektebiyle aşina olmaktır. Ve Kerbela olayından sonra bu mesajları bize ulaştıran, ulaşmasını sağlayan sabrıyla, mücadelesiyle, dik duruşuyla ve zalimlerin karşısında Hüseyin'i mesajları haykıran Hazreti Zeynep, Hazreti İmam Zeynül Abidin ve diğer zahirde esir ama insanları esirlikten kurtarmak için sonuna kadar direnen o hicret kafilesi, o Hüseyin'i kafileydi. Başlarında Hazreti Zeynep ve Hazreti İmam Zeynül Abidin olmak üzere. Eğer gerçekten onlar olmasaydı bu mesaj tarihe, günümüze, ümmete hakkıyla ulaşmazdı. Onun için de o büyük alimin ne kadar güzel bir sözü var. Buyuruyor ki Hazreti Zeynep Kerbela'nın yarısıdır. Yarısı Hazreti Hüseyin ve onun fedakarlıklarıydı. Bir diğer yarısı ise bu ilahi mektebin, bu ilahi kıyamın mesajlarını insanlara ve insanlığa ulaştıran Hazreti Zeynep'ti. Yani bugün ümmet yani bir kısmının evvela ki her şeyden önce bizim bu mektebi gerçekten hakkıyla tanımaya çalışmamız gerekir. Yani Hüseyin'in mektebini, Hüseyin'in hedefleri tanımamız gerekiyor. Yani diyorlar ya niye? Yani niye her yıl Aşura? Niye her yıl işte bu merasimleri düzenleme falan? Bunun asıl amacı budur. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve onun kıyamını ve onun hedeflerini ne kadar daha iyi tanırsak o kadar o hedefleri paylaşırız bu hayatımıza. İnsan tanımadığı bir şeyi nasıl paylaşır? İnsan tanımadığı, hakkıyla tanımadığı bir yoldan, izden nasıl gider? Dolayısıyla her şeyden önce onu tanımak lazım. O mektebi tanımak lazım, hedefleri tanımak lazım. Ve gerçekten ne kadar insan tanırsa o kadar o mektebe aşık olur. O kadar onları paylaşır. O kadar bu mektebin ne kadar nurani ve ümmet için ne kadar vazgeçilmez bir mektep olduğunu anlar. Dolayısıyla tanıyanlar ve imkanı olanlar, onlar bu mesajları alıp hayatlarına, ümmetin hayatına yansıtmalıdırlar. Ve aynı zamanda belki de hatta iç içe bugün Hüseyin'i duruşun yanında Zeynep'i vazifeler de en azından ümmetin bir kısmının boynuna ve omzuna ağırlık etmektedir. Yani bu mesajları insanlara hepimizin gücümüz yettiğince ulaştırması. Yani bir taraftan tanıyacağız, bir taraftan bu mesajları ümmete, neslimize, gençlerimize tanıttırmaya çalışacağız. Bunların hepsi bu sefer ümmetin topyekün gerçekten zalimlere karşı, kafirlere karşı, siyonistlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı izzetli duruşlarını peşinden getirecek. Nitekim görüyoruz Lübnan'daki bir avuç Hüseyini kardeşlerimiz, Gazze'deki bir avuç Hüseyin aşıkları koskoca güya dünyanın yenilmez ordusu diye tanımlanan o haydutları nasıl da dize getirdiler. Düşünün, eğer bu ümmetin bağrında daha nice Hizbullahlar, Gazzeler meydana gelse bu ümmetin hali nasıl olur ve ümmet nasıl bir izzet sıçraması yapar ve kafirlere karşı, zalimlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı hangi konuma gelir, bunu artık anlatmaya, izah etmeye gerek yoktur. Aklı, basireti olan herkes bunu anlar diye düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ve Matem-i Muharrem'in başlaması konusu etrafında uzman konuğumuz Din Alemi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in herhangi bir müzakerede İran halkının haklarının temin edilmesi gerektiğini vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistin'e direnişçilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde İslam Şura Meclis Başkanı Özel Kurmay'ı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Afganistan gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmay Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'da Afgan gruplar arasında müzakerelere vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan İşleri Özel Temsilcisi John Agro ile görüşen Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan ve bölge gelişmelerine yönelik tutumunu açıklayarak, Tahran yönetiminin Afganistan'da Afgan gruplar arasında müzakerelere vurgu yaptığını belirtti. Emir Abdullahian, Afganistan'da iç güvenliğin temin edilmesi ve sınırlara doğru göç sürecinin engellenmesinin önemli bir mesele olduğunu ve tüm Afgan tarafların birlik içinde hareket etmesinin önemli bir zaruret olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol ifa edebileceğini ifade eden Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in Afganistan krizini çözmeye yönelik her türlü çabasını desteklediğini vurguladı. Emir Abdullahian ayrıca Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da son gelişmelere karşı pasif tutumunu eleştirerek, Amerikalıların sorumsuzca hareket etmeleri ve işgalcilerin tutumu Afganistan halkının acılarını kat kat artırdığını belirtti. Abdullahian, Amerikalıların sorumsuzlukların devamında Birleşmiş Milletler'in tepkisizliği kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Afganistan İşleri Özel Temsilcisi John Arno'da görüşmede başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere komşu ülkelerin Afganistan krizinin çözümünde rolü önemli olduğunu belirterek, Afganistan meselesinde daha güçlü bir uluslararası konsensüs olması gerektiğini, bunun için de komşu ülkelerin desteklerinin zaruri olduğunu belirtti.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmani politikalarını sürdürmesi, İran'ın Siyonist rejimin savaşçıl politikaları konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Tel Aviv ve Riyad'ın Tunus gelişmelerindeki rolüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Arabi 21 haber sitesi Korsan İsrail ve Suudi rejimi Tunus'ta yaşanan son gelişmelerin perde arkasında sessizce rol ifa ettiklerini yazdı. Tunus Cumhurbaşkanı'nın son kararları için darbe tabirini kullanarak bu makale yayımlayan Arabi 21 haber sitesi, Tunus halkı yaşanan bu gelişmelerde Siyonist İsrail ve Suudi Arabistan'ın birlikte rol ifa ettiklerine inandığını yazdı. Bundan önce de Middle East sitesi Suudi rejim İsrail patentli Pegasus casus yazılımını kullanarak Tunus Parlamento Başkanı Rashid Ghannouchi'nin cep telefonunu dinlediğini ifşa etmişti. Siyonist İsrail'li firma NSO'nun yazılımında ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan gibi ülkelerin üst düzey yetkililerinin cep telefonlarını dinlemekte yararlandığı belirtildi.
Hemşeri gazetesinde Amerikalı düşünürün Biden'in dış siyasetlerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı ünlü düşünür ve filozof Noam Chomsky, Biden başkan olduktan sonra Amerika ve NATO'nun tehlikeli oyunlara kalkıştığı uyarısında bulundu. Amerikan Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'a girdikten sonra 6 aylık icraatını değerlendiren Chomsky önemli uyarılarda bulundu. Chomsky, Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra Amerika ve NATO'nun uluslararası arenada çok tehlikeli oyunlara kalkıştıklarına şahit olduklarını belirtti. Chomsky, NATO'nun zaten kurulduğu günden bu yana Amerika'nın hizmetinde olduğunu ve bu durum halen devam ettiğini kaydetti. Amerika ve Rusya'nın İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde karşı karşıya geldiğini belirten Chomsky, bu ikili arasındaki anlaşmazlıklar başka alanlarda da göze çarptığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Tarih boyunca birçok devrim, inkılap ve kıyam gerçekleşmiştir. Ancak bunların birçoğu zamanla milletlerin zihninden silinmiş veya tamamen unutularak ifa ettikleri rolünü kaybetmiştir. Ancak tüm bu devrimlerin ve ayaklanmaların tümü veya birçoğunun aksine İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başlattığı ve gerçekleştirdiği kıyam, küfür ve nifak elebaşlarının Hüseyin-i Hamaset'in aydınlatıcı ve ilham kaynağı olma özelliğini yok etmeye yönelik tüm sinsi çabaları, hileleri ve şeytani siyasetlerine rağmen bu kıyam günden güne daha da aydınlatıcı ve ilham kaynağı olmuş ve zulüm altındaki milletlerde zalim yöneticilerine karşı kıyam ve mücadele ruhunu yeniden ihya etmiştir. Nitekim günümüzde bu inkar edilmez gerçeği hak ve batıl arasında yürütülen amansız savaşta görmek mümkün. Aşura kıyamının kalıcı ve ebedileşmesi hususunda dikkat çeken çok önemli bir nokta, bu kıyamın yarattığı coşkunun sadece İslam dünyasıyla sınırlı kalmamasıdır. Bu kıyam, başta hürriyet peşinde olan milletler olmak üzere dünya kamuoyunu etkisi altına almış ve her yıl Hüseyin-i Aşura'nın parlayan yıldızı daha geniş coğrafyalara yayılarak milletlerin cismine yeni bir ruh kazandırmıştır. Bu durum, özellikle her yıl düzenlenen Hüseyin-i Erbain yürüyüşü hamasetinde en yüce ve en seçkin biçimde tecelli etmektedir. Gerçekte Aşura kıyamı gibi muazzam ve hayrete sebebiyet veren bir hadise, sadece belli bir zamanda vuku bulmuş ve zamanla unutulmuş bir kıyam değildir. Bu hadise, cihanşümül ve dünya tarihinde kalıcı bir kıyamdır ve bu yüzden üzerinde derin derin düşünerek tanınması ve örnek alınarak dünyanın mazlum milletlerinin zalim sultacılarından kurtulmaları için gerekli zeminin hazırlanması gerekir. Ve işte bu konu, küresel küfür elebaşlarını gerçekten dehşete düşüren bir konudur. Küfür elebaşları bir gün mazlum milletlerin onlara karşı kıyam etmeleri ve iktidarın başından devirmeleri düşüncesiyle tir tir titreyerek uykuları kabusa dönüşmektedir. Kaderleri belirleyen Hüseyin'i kıyamın kalıcı ve ebedileşmesinin sırrı, Hüseyin İbni Ali aleyhisselamın gönül verenlerin omuzlarında bugün her zamankinden daha çok ağırlık eden büyük bir risalettir. Gerçi bu hadisenin duygusal boyutu facia boyutunda ve çok üzücüdür ve onca müsibete ve katlanılmaz acıya gözyaşı dökmek ve matem tutmak ve kıyamet gününe dek yaz merasimi düzenlemek gerekir. Ancak akılcı boyuttan bakıldığında Hüseyin'i kıyamın ibretleri ve yarattığı basiretten de asla gafil olunmamalıdır. Kuşkusuz Hüseyin'i kıyam ve hamasetin anısı sadece mersiye söylemek ve yaz merasimleriyle sınırlı kaldığı sürece öz Muhammed'i İslam'ın yeminli düşmanları hiçbir tehlike hissetmeyecekleri gibi sömürü ürünü tarikatlar ve hakikatleri tahrif etmenin yardımı ile Aşura kıyamının yarattığı coşkunun içini muhtevadan boşaltarak toplumu bir dizi yüzeysel ve muhtevasız merasimlerle meşgul edecekleri de kesindir. Dolayısıyla bu kumpasla mücadele etmek için Aşura kıyamının kalıcılığını ve ebedileşmesinin sırlarını gözden geçirmek, bu kıyamın ilham kaynağı olan mesajlarını aydınlatabilir. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları, canı pahasına üzerinde ısrarlar durdukları Aşura kıyamını ebedileştiren sırlardan biri, öz Muhammedi İslam'ı korumaktı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hakk'a yürüdüğü andan itibaren bazıları Kur'an-ı Kerim'i ıtretten ayırmak, İmam Ali aleyhisselamın hilafet makamından uzaklaştırmak, hadis uydurmak ve Allah Resulü'nden kalan hakiki hadisleri yok etmek, iktidarı ve anahtar mevkileri Emevi hanedanı üyelerine teslim etmek ve bu duruma karşı çıkanları tehdit etmek ve bastırmak, Ebu Zerleri, Hücer İbni Üdayları şehit etmek, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine aykırı içtihatlarda bulunmakla öz Muhammed-i İslam'ı, özellikle Yezid döneminde İslam'dan hemen hemen hiçbir şey geride kalmayacağı şekilde tahrif ettiler. İşte bu yüzden Yezid iktidar hırsını yaşayanların aracılığı ile İmam Hüseyin aleyhisselamdan her ne pahasına olursa olsun biat almak istediğinde o Hazret Mervan bin Hekem'e açıkça şöyle buyurdu. Biz Allah'tanız ve Allah'a döneriz ve Müslümanlar Yezid gibi hükümranların eline düştüğü zaman İslam'ın sonu geldi demektir. Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselamın en önemli ve en temel kaygısı, o günlerde etkisini kaybeden ve insanlara hayat veren ve bilinçlendiren özelliklerinden hiçbir iz geride kalmayan öz Muhammed-i İslam'ı korumaktı. İmam Hüseyin aleyhisselam, İslami toplumda ne denli büyük bir sapma yaşandığını ve İslam toplumunun yönetimi, pak ve muttaki ve Allah'a inanan ve maad ilkesine ve adalete bağlı olanların hakkı olduğunu vurgulayan İslam'ın başına gelen afetleri göstermek için Yezid'in Medine'ye atadığı vali Veli de şöyle buyurdu. Biz nübüvvet hanedanı ve risalet odağıyız. Bizim hanedanın evi meleklerin girip çıktığı ve ilahi rahmetin nazil olduğu mekandır. Allahu Teala İslam'ı bizim hanedanımızla başlattı ve sonuna kadar da bizimle götürecektir. Böylece Hüseyin İbni Ali aleyhisselam iktidara susamışların temelini attığı sapkınlığın üzerindeki perdeyi araladı ve İslam ümmetinin imameti ve önderliği nübüvvet hanedanı ve risalet odağından alınarak saptırıldığını ve sonuçta Yezid gibi bir fasık ve sapkının iktidarın başına geçtiğini ifşa etti. İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'i şöyle anlattı. Senin benden ona biat etmemi istediğin kişi, eli masum insanların kanına bulaşmış şarapçı bir fasıktır. Yezid ilahi emirlerin hürmetini kırmış ve açıkça insanların gözü önünde günah işlemeye başlamıştır. Acaba benim gibi bir şahsiyetin Yezid gibi fasık birine biat etmesi reva mıdır? Bu konuda siz ve biz geleceği de gözetlemeliyiz. Gelecek kuşaklar bizlerden hangimiz hilafete ve İslam ümmetinin önderliğine ve halktan biat almaya layık olduğunu hakkında karar verecektir. Aslında Yezid'in çirkin özellikleri ve sıfatları Şia ve Sünni muteber kaynaklarda belirtildiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselamın saydığı özelliklerin ve sıfatların çok çok ötesindedir. Yezid var gücüyle İslam'ı ve Resulullah'ın ehli beytini yok etmeye kalkıştı ve iktidarın başında bulunduğu günlerde şöyle dedi. Haşim oğulları iktidarla oyun oynadı. Zira ne bir vahiy ne de bir risalet söz konusuydu. Kuşkusuz eğer Hüseyin İbni Ali aleyhisselam, atalarından miras aldığı Yezid'in Şom politikalarına karşı uzlaşma yolunu tutsaydı, o zaman İslam'dan hiçbir şey geride kalmazdı. Bu konuda ünlü bir rivayette şöyle deniliyor. İslam dini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetiyle temeli atıldı. Fakat Hüseyin'i kıyamla kalıcı ve ebedileşti. İşte bu yüzden şehitlerin efendisi Hüseyin İbni Ali aleyhisselam bazı sahabe ve şahsiyetlerin Kerbela'ya gitmemesini tavsiye etmeleri, zira Yezid'in uşakları tarafından öldürüleceğini söylemelerine rağmen o hazret kendi görüş üzerinde ısrar ediyordu. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyam etmediği takdirde İslam'ın yok olacağını çok iyi biliyordu ve bu Şom planı engellemek için şöyle diyordu. Eğer Muhammed'in dini benim ölümümden başka bir şekilde ayakta kalmayacaksa, o zaman ey kılıçlar benim vücuduma inin ve beni parçalayın. Günümüzde küresel istikbarda İslam diniyle mücadele ve mümkünse yok etmek için Sakafiye'nin temelini atan ve Nebevi İslam'a karşı Emevi İslam'ın yolunu izleyenlerin izlediği aynı siyaseti izliyor. İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni bu Şom politikanın derinliğinin idrakiyle şöyle buyurmuştur. Bugün Amerikan İslam'ı öz Muhammed'i İslam'a karşı bir cephe açmıştır. Amerikan İslam'ı Emevi İslam'ı gibi eşraflık İslam'ı, Ebu Sufyan'ın İslam'ı, sarayların kirli mollalarının İslam'ı, felaket ve zillet İslam'ı, para ve gücün İslam'ı, gurbet, uzlaşma ve esaret İslam'ı, sermaye ve sermaye çevrelerinin, mazlumların ve yalın ayaklıların üzerinde hakimiyetinin İslam'ıdır. İşte böyle bir hengamede İmam Hüseyin aleyhisselamın hakiki izleyenleri Aşura kıyamından ilham alarak ağır bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları nasıl İslam'ı korumak için ayaklandıysa, bugün yine aynı kaygı ve aynı sorumluluk duygusu Hüseyin'i hamaseti izleyenlerin arasında ihya edilmeli ve böylece öz Muhammed-i İslam korunmalıdır. Çağımızın İslam'ı ihya eden büyük önder İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyor. Biz İslam'ı korumakla yükümlüyüz. Bu sorumluluk en önemli vaciplerdendir. Hatta namaz ve oruç ibadetlerinden daha vaciptir. Bu sorumluluk uğruna kanların akmasını icap eder. Bu kanlar İslam için akan Hüseyin'in kanından daha üstün değildir. Bu İslam'ın taşıdığı değerdir. Biz bunu anlamalı ve başkalarına da öğretmeliyiz. Evet değerli dostlar, bugünkü sohbetimizin sonunda bir değerlendirme yapacak olursak şöyle diyebiliriz. Aşura kıyamını ebedileştiren sırlardan biri İslam'ın bekası ve korunmasıdır. İslam'ın çıkış noktası ilahi irade ve takdirdir. ve asla zeval görmez ve ebedidir. Hüseyin İbni Ali aleyhisselam da kendi iradesini ilahi iradeyle bütünleştirerek ebedileşmiştir. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın ulusal demir yolunun dünya miras listesine kaydedilmesi.
Geçtiğimiz günlerde İran'da Kuzey-Güney Demir Yolu olarak da bilinen yaklaşık 1400 kilometrelik Ulusal Demir Yolu, İran'ın 25. somut kültürel mirası ve ilk endüstriyel mirası olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Bu eser UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı en uzun demir yoludur. Ve sahip olduğu mimari değerler ve özellikler nedeniyle UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına katılan ülkelerin dikkatini çekti. Şimdi hep birlikte bu konuda hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 44. oturumu korona pandemisi nedeniyle bir yıllık bir aradan sonra 25 Temmuz 2021'de Çin'in Fuji kentinde çalışmalarına başlayarak 31 Temmuz'a dek devam etti. Korona ile mücadele ve sağlık protokollerine uymak nedeniyle sanal olarak düzenlenen oturumda geçen yıl ve bu yılın konuları bir arada ele alındı. 25 Temmuz Pazar günkü oturumunda İran'da Kuzey-Güney Demir Yolu olarak bilinen İran'ın Ulusal Demir Yolu dosyası ele alındı ve komite üyelerinin onayı ile İran'ın 25. somut kültürel mirası ve ilk endüstriyel mirası olarak UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.
İran Demir Yolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan dünyanın en uzun 4. demir yoludur. Bundan önce Avusturya, Hindistan'a ilaveten İtalya ve İsviçre demir yolları ortaklaşa UNESCO listesine alınmıştır. Uzmanlara göre İran'ın ulusal demir yolunun mühendislik, tarih, coğrafya gibi alanlardaki farklı ve benzersiz özellikleri UNESCO temsilcilerini Dünya Miras Listesi'ne eklemeye ikna etti. Bu dosyada İran demir yolu güzergahı ortak iklim özelliklere sahip fakat diğer bölgelerden farklı olan 8 bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca tarihi ve işlevleri nedeni ve önemi sebebiyle seçilen 89 istasyonda incelenmeye ve belgelenmeye alınmıştır.
UNESCO web sitesi İran Ulusal Demir Yolu'nun güzergahı özellikleri hakkında şöyle yazıyor. İran'ın Ulusal Demir Yolu kuzeyde Hazar Denizi'ne, güneyde ise Fars Körfezi'ne bağlıyor ve yolu üzerinde farklı dağlardan, çeşitli nehirlerden, ormanlardan ve 4 farklı iklimden geçiyor. 1394 kilometrelik bu demir yolu İran hükümeti ve farklı ülkelerden 43 inşaat müteahhit firma tarafından inşa edildi. İran Kuzey-Güney Demiryolu boyutları ve inşası için yapılan mühendislik çalışmaları nedeniyle dikkat çekicidir. Bazı bölgelerde inşaatı Doğu Kalvin'den geçmeye gerektiriyordu. Başlangıçtaki demiryolu projelerinin çoğunun aksine proje yabancı yatırımı ve kontrolünü engellemek için ulusal vergiyle finanse edilmiştir.
Bu yüzden İran Ulusal Demir Yolu'nun en önemli özelliği kuzeyde Hazar Denizi'ni güneyde Fars Körfezi'ne bağlamasıdır. Bu da Batı Asya bölgesinde ilk kez gerçekleşmiştir. Buna ilaveten İran Demir Yolu modern Avrupa mimarisi ve İran geleneksel mimariyi bir arada buluşturuyor. İran'ın kuzeyinde Türkmen Limanı'ndan başlayan Ulusal Demir Yolu güneyde İmam Hümeyni Limanı'nda son buluyor. Kuzey-Güney Demir Yolu inşaatı 1926 yılında onaylandı ve bir yıl sonra İran, Almanya ve Amerikalı mühendisleri demir yolunun inşaatına başladılar.
Gerçi İran'daki ilk demir yolunun başarılı bir şekilde inşa edilmesi ve işletilmesinin tarihi 1848 yılında Kacar dönemine ve ülkenin kuzeyinde Reşt kentini Enzeli limanına bağlayan demir yoludur. Fakat bu ulusal arzunun tamamen gerçekleşmesi 1927 yılına dek sürdü. Bu yılda Amerikan şirketi Yulen ve birkaç Alman şirketinden oluşan bir konsorsiyumla plan etüdü için kilometre başına 368 tuman fiyatla demir yollarının inşası için bir sözleşmesi imzalandı.
1394 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun kayıtlı demir yolu olan Kuzey-Güney Demir Yolu, Batı Asya'daki ilk kayıtlı demir yolu olmanın yanı sıra 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında inşa edilen dünyanın en büyük altyapı yatırımlarından biridir. Aynı zamanda Batı Asya'nın ilk Kuzey-Güney bağlantılı koridoru ve dış kredi alınmadan inşa edilen bağımsız bir projedir.
Tahran Radyosu. Uzmanlar Kuzey-Güney Demir Yolu'nun çeşitli coğrafi iklimlerden geçen Batı Asya'nın en çekici demir yolu olduğunu belirtiyorlar ve en ilginç yanlarından biri projenin en yüksek ve en alçak noktaları arasındaki yükseklik farkının 2200 metreden daha fazla olmasıdır. Bu demir yolu Batı Asya bölgesinde standart hat genişliğine sahip ilk demir yoludur. Üstelik insani konuların dikkate alınmasından dolayı hastane, okul, sinema, hamam ve ibadethane inşaatı da bu projenin sözleşmesinde dikkate alınarak yer almıştır.
Zagros ve Elbor Sıra Dağları'nı geçen bu projede 360 büyük köprü, 224 tünel ve 89 açık istasyonu inşaatı, Türkmen, Mazeni, Türk, Lor, Huzi ve Arap gibi İranlı kavimler arasında bağlantı kurmak, böylece ulusal birlikteliğe yardımcı olmak, İran endüstriyel gelişiminin kıvılcımı olmak ise demir yolunun diğer özellikleridir. Ayrıca Şur Şelalesi, Bişe Şelalesi, Heft Tepe Şuş, Çazenbil, Şahbur Köprüsü, İran Lut Çölü ve Hirkani Ormanları gibi ülkenin doğal ve kültürel sembollerini birbirine bağlaması ise Kuzey-Güney Demiryolu özelliklerinden bir diğeridir.
İran'ın ulusal demiryolu güzergahı sadece yapım tekniği ve kalitesi açısından değil, aynı zamanda turizm ve dünyada da özel doğal manzaralara ve cazibe merkezlerine sahip olması açısından önemlidir. Bu nedenle hem İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları hem de Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı bu tarihi güzergahı UNESCO Dünya Mirası listesine almayı değerlendirdi. Böylece UNESCO Kuzey-Güney Demir Yolu bakımı ve korumasından her iki kurum ve bakanlığı sorumluluğu biliyor.
Hicri Şems'i 4 Şehrever yani 26 Ağustos 1938'de Kuzey-Güney Demir Yolu birbirine bağlandı ve İran'ın ulusal demir yolu hizmete girdi. Bu olay Erak kentinin Çeşme Sefid durağında rayın son civatasını sıkılaştırması ile gerçekleşti. Böylece ilk tren güneyde Mahşehr Liman kentinden Tahran'a, oradan da kuzeye doğru harekete geçti. 25 milyon pound değerindeki projenin maliyeti toz ve kesme şekere uygulanan vergilerden ve İranlı ekonomi aktivistleri ve iş adamlarından alınan vergilerle sağlandı.
Comstock firmasının Danimarkalı genel müdürü Jørgen Sakild, İran'ın ulusal demir yolunu inşa etmek için İranlı, İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz, İsveçli, Belçikalı ve Yunan şirketleriyle anlaşma imzaladı. Yabancı mühendislerle birlikte 55 bin İranlı işçi İran'ın ulusal demir yolunun inşasına yardım etti. Demir yolu inşaatında İranlı işçilere ilaveten 2000 İtalyan işçi de çalışıyordu. Ve ilginç olan ise onların beslenmesi için İran'da spageti fabrikasının kurulmasıdır. Kuzey-Güney demir yolunun en bariz özelliği genellikle İtalyan şirketleri tarafından benzersiz şekilde tasarımlara güzel ve eşsiz köprüleridir.
Ulusal demir yolunun mühendislik ve mimarisinin şaheseri 3 altın hattır. Danimarkalı mühendisler Kuzey Demir Yolu'nun bir haritasını çıkardıktan sonra demir yolunun Abbasabad köyünden geçmesi, köyden geçtikten sonra 10 kilometrelik bir mesafede 600 metre yüksekliği kat ederek İran'ın en uzun tüneli olan ve 2887 metrelik Gaduk tüneline doğru hareket etmesi gerektiğini fark ettiler. Onlar böyle bir mesafede bir trenin bu yüksekliğe ulaşmasının kesinlikle imkansız olduğunu biliyorlardı.
Mühendisler rotayı 3 altın hat olarak bilinen dağ yamacında 3 basamaklı şekilde inşa etmeye karar verdiler. Bu hatların tasarımı İranlılar için altından çok daha değerli olan lokomotiflerin gücünü artırmayı ve aynı zamanda yolun eğimini azaltmayı amaçlıyor. Bu yüzden bu 3 demir yolu hattına 3 altın hat deniliyor. İran Ulusal Demir Yolu kuzeyde Veresk Köprüsü üzerinden geçiyor. Avusturyalı bir mühendis tarafından inşa edilen bu köprü hakkında birçok efsane anlatılıyor.
Veres Köprüsü'nün tasarım ve muhasebe mühendislerin koordinatörü İsviçreli mühendis Hans Otto Natter'dir. Natter aynı zamanda İsviçre'nin Benkent'i demiryolu istasyonu ve köprüsünün tasarım ve inşaatında rolü vardı. Veres Köprüsü'nün yapımındaki şaşırtıcı yönlerinden biri yapımında asla metal kullanılmamasıdır. Köprünün inşaatı için iki taraftaki dağlarda iki beton ayak yapıldı ve birbirine bağlanınca kavisli kemeri ve tuğla cephesi inşa edildi.
Hicri Şemsi 1315 miladi olarak 1936 yılına yani bundan 85 yıl önce hizmete açılan Veres Köprüsü vadinin tabanından 110 metre yükseklikte ve 66 metre ağzıyla en ilkel araç gelişlerle ve dönemin teknolojisiyle inşa edildi. Halihazırda Tahran Sari ve Tahran Gorgan yolcu trenleri ayrıca yakıt ve yük trenleri günlük olarak birkaç kez bu köprüyü kullanıyor. İran'ın stratejik köprülerinden biri olarak 70 yıllık bir garanti ile yapılan Veres Köprüsü, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin dönem başbakanı olan Winston Churchill tarafından Zafer Köprüsü olarak lakaplandırıldı.
Ulaşım alanında özel önemine ilaveten Veres Köprüsü İran'ın turistik cazibelerinden biridir ve birçok insan bu mimari şaheseri ve akıllara durgunluk veren köprü görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Veres Köprüsü ve 3 altın hattı görmek ve fotoğrafını çekmek için en iyi mekan ise Tahran'ın yakınlarında olan Firuz Kuh Caddesi'dir.
2003 yılından itibaren neredeyse her yıl İran'ın bir veya iki bölgesi UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne ekleniyor ve bu bağlamdaki en son eser ise Kuzey Güney veya başka adıyla İran Ulusal Demir Yolu'dur. Buna göre İran dünyada UNESCO tarafından tescil edilen eser sayısı bakımından dünyanın 10. ülkesidir. Bundan önce İran'a ait 22 kültürel ve tarihi eserle beraber İki doğal eser, somut kültür eseri ve yine ülkemize ait 16 değerli eser ve unsur da somut olmayan kültürel eser olarak UNESCO'da miras listesine alınmıştır.
Değerli dinleyiciler, son günlerde UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne eklenen İran'ın Ulusal Demiryolu hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsuday.com adresinden takip edebileceğinizi ve görüşlerinizi de parsuday@irib.ir adresinden bizlere aktarabileceğinizi hatırlatarak hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 098 21 22 01 36 82 ve çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.